Çünkü benim başlığım birazcık kolay ama biraz da zor oldu. Şey yapmak, formüle etmek. Hayvanın icadı ama parantez içinde yeniden icadı. Ama önümüzdeki 45-50 dakikalık sürede de anlatmaya çalışacağım üzere aslında ne hayvanın ne olduğunu biliyoruz, ne insanın ne olduğunu biliyoruz. Böyle biraz karmaşık bir ortamda. Yine de yüz binlerce yıldır yaptığımız gibi iyi kötü bizim bir şeyler yapmaya devam etmemizi sağlayacak tutulabilir yerleri olan çerçeve içerisinde bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bunlar da böyle bir aşamalar halinde planladım aslında. Birinci aşamanın ve bunların her biri benim işte böyle bir altı bölüm başlığı gibi oldu. Birincisinin adı başlangıçlar. Hepimizin böyle bir başlangıç için gözlerimizi kapatıp gezegenin her şeyden önce ilk kez oluştuğu 4,5 milyar yıl öncesine bir gitmemiz gerekiyor. Oradan bugüne kadar olan zamanı olabildiğince bir algılamaya çalışmamız gerekiyor. Ve şunu anlamamız gerekiyor. O günden bugüne geçen sürenin ilk 1 milyar yılında gezegende canlıların ürettiği hiçbir ses yoktu. Bugün katılacaktı ama müsait olmadı. Serpil Okarman hocamızın bana tavsiye ettiği Emergence Magazine adlı bir web sitesi ve podcast serileri var. Serpil hocamın tavsiye ettiği her şeyden bugüne kadar çok çok faydalandım sizlere de. Bu yılın ilk konuşmacısıydı kendisi. Emergence Magazine'in 1 Ağustos tarihli, 2023 tarihli podcastinin yazarı David George Haskell ve Pulitzer 2023 ödülünün de finalisti olan bir kitabından yola çıkarak dünya şarkı söylemeye başladığında diye Türkçesini söyleyebileceğim bir podcast yayını yapmıştı. Oradan aktarıyorum size bu bilgileri. Tabii ki birçoğumuzun birazcık da aşina olduğu bir şeydir. Önce ses vardı. Yani 13 milyar yıl önce evren oluşurken atomlardan bile önce sadece ses dalgaları vardı. Elektronlar ve protonlar böyle uzayda bunların içerisinde buluyor. Plazma, ilk ses dalgaları da bu plazmanın içerisinde yayılmaya başladı. Sonra bu ses dalgalarının zirve noktalarında atomlar birikmeye, toplanmaya başladı. Kendilerine doğru daha çok kütle çekmeye başladı ve yıldızları ve galaksileri oluşturdular. Niye bu kadar geriye gidiyoruz? Anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki bölümün adı Dünya Gezegeninde İlk Sesler. Dünyanın, gezegenin ilk oluştuğu 4,5 milyar yıl öncesinin 1. milyar yılı, az önce söylediğim gibi, canlı sesinin varoluşu anlamında sadece düşündüğümüzde sessizdi. Sadece havanın, suyun, taşın, toprağın, ateşin sesi vardı gezegende. Ses son 3 milyar yıl önce bakterilerin ve tek hücrelerin sesleri, böyle küçük titreşimler şeklinde olan sesler, bunlarla başlıyor. Ve insan kulağının duyamayacağı sesler bunlar. Bakteriler ve tek hücreler ses üretiyorlar ama sesle haberleşmiyorlar, birbirleriyle iletişim kurmuyorlar. Günümüzden 500-600 milyon yıl önce ilk çok hücreli hayvanlar okyanuslarda ortaya çıkıyor ve çeşitlenmeye başlıyor. Ancak bunlar da yine ses çıkarmakla birlikte sesle haberleşmiyorlar. O podcast'te açıkçası yani şeyde sonrasında da paylaşabilirim. O gezegenin ilk sessizliğinin ya da şarkı söylemeye başladığı zamanlardaki seslerin de böyle bir sinir edilmiş kayıtlarından oluşan güzel bir anlatı var. Emergence Magazine podcastında etkileyici. Onu tavsiye ederim. Bundan sonraki kısmın adı bende şarkı söyleyen gezegen. İlk çok hücreli hayvan sesi 400 milyon yıl önce başlıyor. Onun öncesinde herkes sessiz, avcılardan korunmak için. Çünkü ses çıkarmak demek yerini belli etmek demek. Evet hayatta kalıyor ama hiçbir ses çıt çıt çıkarmadan aslında bir şey bu. Çünkü ses çıkarmak demek ölmek demek bu ortamda, o koşullarda. Yani bir taraftan toparlayınca gezegenin bütün tarihinin 1/9 boyunca gezegen sessiz bir gezegen. Böcek kanatlarının sesiyle ilk canlı çok hücrelerin sesleri başlıyor. Çünkü bunlar artık uçarak avcılardan kaçabiliyorlar. Çok böyle birazcık cesaretlenmişler artık. Çekirge gibi hızlıca sıçrayıp kaçabilen canlılar var. Ölüm korkusu biraz azalmış. O yüzden azıcık böyle artık dillenmeye de başlıyorlar. 270 milyon yıl önce çekirge benzeri bir canlı gezegendeki ilk şarkıyı söyleyen canlı oldu. Bir bilgi var. Sonraki 100 milyon yıl boyunca diğer böcekler türüyor. Cırcır böceği, çekirge benzeri diğer hayvanlar. Bunların bu sesleri niye çıkardı? Çiftleşmek için mi yoksa başka sebepten mi? Henüz bilinmiyor. Ama şu biliniyor. 200 milyon yıl önce kurbağalar şarkı söylemeye başlıyor gezegenin üstünde. Amfibikler ve diğer sürüngen canlılar da bunları takip ediyor. Ve bunlar bilinen bir günümüzde yani bilgi olarak mevcut bilimsel araştırmalardan. Bunlar çıkardıkları seslerle birbiriyle haberleşiyor. Yani iletişim için kullanan hayvanlardı. 200 milyon yıl önce şarkı söylemeye başlayan kurbağadan itibaren. 340 milyon yıl önce sudaki canlılar ciğerlerini ve bedenlerinin diğer unsurlarını kullanarak sesler çıkarmaya başladılar suyun altında. Böyle tıkırdak doku gibi olan şeylerinden böyle tıkırtılar, kasılmalarla oluşturdukları sesler. Suda bu sesler gelişmeye başlıyor. 150 ile 50 milyon yıl arasındaki dönemde de karada çiçekli bitkilerin ortaya çıkmasıyla şarkı söyleyen hayvanların çeşitlenmesine bakıyoruz. Bitkilerle polinatör hayvanlar ve böcekler arasında böyle bir ilişki evrimsel çeşitliliğin patlamasına yol açıyor. 150 ile 50 milyon yıl arasındaki dönemde. Ve bir sonraki kısım bu nedenle adı konuşan gezegen. Bir önceki şarkı söyleyen gezegendi. Şimdi anlatmaya çalışacaklarım. Bunun adı konuşan gezegen. 150 milyon yıl önce ilk kuşlar ortaya çıkıyor. Ama onlar ötmüyorlar şu andaki bilginin, yani bildiğimize göre. Ötmüyorlardı. 68 milyon yıl önceki kuş fosillerinde ses organlarını görüyoruz. Şu ana kadar tespit edilmiş olanlarda. Ve 66 milyon yıl önce günümüzden dinozorları yok eden meteordan kurtulan kuşlar ve daha sonrasında geliştirdikleri evrimsel uyum süreçleriyle bunlar sesle haberleşmeye başlamışlardı. Yani o meteoru Yucatan Yarımadası'ndaki meteordan kurtulabilenler onun sonrasındaki ortamdaki evrimleri sonrasında sesle haberleşmeye başlamışlardı artık. Memeliler, çok çarpıcı bir bilgi benim için, 200 milyon yıl önce süt üretmeye başlıyor. Laktasyon memelilerin bedeninde 200 milyon yıl önce başlıyor. Ve bu yavruların süt emmek için kaslı ve kompleks boyun ve çene yapılarının gelişmesini zorluyor ve sonuçlanıyor. Bununla sonuçlanıyor. Ve bu kaslı ve karmaşık boyun yapısı içerisinde de ses üretimini sağlayan diğer organlar gelişmeye başlıyor. Diğer yapılar oluşuyor. Yani uzun lafın kısası süt emmek için konuşmaya başladık gibi bir yere doğru gidiyoruz. Memelilerdeki dişilik, hatta daha da genellemek gerekirse, memelilerdeki dişilik bize insan sesini ve konuşma potansiyelini veren şey ile denebilir. Böyle bir genelleme verebiliriz. Benzer boyun yapılarına sahip diğer primatlardan farklı olarak da genetik ve kültürel etkilerin de sayesinde insan sesi, dili ve adına konuşma dediğimiz sesli haberleşme memelilerde artık ve primatlarda Homo sapiens'te diyebileceğimiz yerde ortaya çıkmaya başlıyor. 500 bin yıl önce insan bedeni genetik değişiklikler ve diğer faktörler insan beynini değiştirdi ve yeni vokal beceriler kazanıp öyküleri anlayıp bunlarla haberleşmeye başladı insan. Ve bu sonik haberleşme, ses kullanarak haberleşme, insanı diğerlerinden farklı görünen olduğunu düşündüğümüz bambaşka bir canlı yaptı 500 bin yıl önce. 40 bin yıl öncesi gibi daha yakın bir zamana geldiğimizde ise hayvan kemiklerinden yapılan enstrümanlarla, özellikle üflemeli çalgılar, biz müzik yapmaya başladık. İnsan olmayan canlılarla yakınlığımız sayesinde dille ifade edemediğimiz duyguları da müzikle ifade etmeye başladık. Sesten geldik, konuşmadan geldik. Konuşan gezegenin son buradaki söyleyeceğim kısmı şu. Bütün 40 yıl öncesindeydik. Sonra geldik antik Yunan çağına. Antik Yunan filozofu Aristoteles geldi sonra. Milattan önce 4. yüzyılda. Ve bize insanları diğer hayvanlardan ayıran şeyin konuşma yetisi olduğunu söyledi. Daha önceki saydığım bütün her şeyin üzerine bu problematik, yani bu durumdan yola çıkarak hayvanın yeniden icadı, bu alt kısmın da adı, konuşmanın adı aynı zamanda alt kısmın adı, hayvanın yeniden icadı, genel olarak söylemeye çalıştığım şeyin birazcık da özeti gibi. Çünkü daha önce başka bir şey için de İngilizcesine bakmıştım ama bu sefer daha derinlemesine bakmam gerekti. Aristoteles'in hayvanların tarihi, Historia Animalium, bunun hiçbir zaman Türkçesinin mevcut olmadığını tespit ettiğimi sanıyorum. Milli Kütüphane'nin keşif arama motorunda da baktım. 5. ya da 7. yüzyıl, şu an tam hatırlamıyorum, Arapçaya tercüme edilmiş. Daha sonra o kanal üzerinden herhalde bizim akademilerimize, bilim dünyamıza tekrar döndü geldi. Ama Carl Linnaeus'un İsveçli 18. yüzyılda yeni bir taksonomi ortaya koyduğu zamana kadar 2400 yıl boyunca zoolojinin batı dünyasında en azından tek referans kaynağı olmuş kaynağın bugüne kadar hiçbir Türkçe çevirisinin bulunmadığını tespit ettim. Ama Hayvanların Tarihi adlı Oksana Timofeva, Zizek'te bir söz yazmış. Onun Türkçesi var. O da Aristoteles'in eserinin başlığını kullanarak bunu yazdığını anlatıyor ama çarpıcı da bir şeyle başlıyor. Diyor ki son dönem çeviren Barış Engin Aksoy bu arada. Kolektif kitap 2018'de çıkmış. O çeviriden alıntı yapıyorum o yüzden. Son dönemde bizahiti hayvanlığı değil, olsa olsa insanın hayvanlık inşasını ele almanın mümkün olduğu hususunda fikir birliği oluşmuştur diyor Nobel'a. Dahası bir bakıma hayvan diye bir şey olmadığı inancı hakimdir. Hayvan en nihayetinde temsilinden başka bir şey değil gibidir. 14. sayfasında. Şimdi tabii ki burada şeyi de, ve bunu Timofeva kendisi de söylüyor. Bunu da tabii insan, hani hayvan aslında insanın onu temsil etmesinden başka bir şey değildir diyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. İnsan dediğimiz kavramın kendisinin de çok sabit ve istikrarlı olmadığını, çeviride kullanılan ifadeyle kararsız bir kavram olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bütün bu kısıtlarla birlikte ben de bugün ki bu konuşmamda asıl başlangıcımı temel olarak antik Yunan felsefesine, bu çerçevede de insanın hayvandan ne anladığına ilişkin düşüncelerin başlangıcına biraz dayandıracağım. Her ne kadar ondan önce gelen Platon, işte yaşam süresi milattan önce 427-347 arası. Her ne kadar Platon da bugünkü konuşmamda göstermeye benim çalışacağım hayvan sorusuna ilişkin ikili bir yapının oluşmasına önemli bir katkı sağlamış olsa da ben kendi tartışmamı Aristoteles'ten başlatmanın yanlış olmayacağını düşündüm. Çünkü şöyle de bir gerçek var ve böyle bir sonuca da varmaya çalışacağım. Hayvanın parantez içerisinde yeniden icadı derken kastım da biraz bu. Biz bu M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış ve doğa felsefesinin en güçlü başlangıcını temsil ettiğini söyleyebileceğimiz Aristoteles'ten günümüzde hayvan sorusuna verilebilecek cevapların belki de en kapsamlısını bize sunan Donna Haraway'e kadar uzanan bir süreklilik içerisinde merkezi ve özü neredeyse hiç değişmeyen, sadece çapı genişleyen, spiral bir hareket içerisinde devam eden bir icatlar silsilesi içerisindeyiz gibi görünüyor. Bu sadece hayvanın değil, insanın da yeniden icat edilmesini içeren bir silsile. Dolayısıyla çıkış noktası antik Yunan, Platon, Aristoteles olacaksa bir sonraki başlığında da bu ikisinin nasıl ve niye ayrıldığını bir ifade etmek istedim. Ve bu Platon ve Aristo farklılığının günümüzde bile hala geçerli olduğunu aslında söyleyebiliriz. Çünkü Platon'un sembolik veya hani idealar dünyası diye ideal hayvanlarına karşı bir tarafta Aristoteles'in böyle bir hayret uyandıran ama gerçek hayvanın kendisi arasında gidip gelen bir kültür içerisindeyiz. Bu nedenle Platon'un mirasının ağırlıklı olarak edebiyatta, sanatta ve genel olarak beşeri bilimlerin içerisinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan da her ne kadar insanların bedenlerini yöneten ruhlara ve duygularını yöneten akla sahip olduğunu söyleyerek insanı fizikten uzaklaştıran ve ayrı bir yere koyan Aristoteles'in mirasının da aslında bugün daha çok doğa bilimleri ve gittikçe önem kazanan etoloji gibi alanlarda devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama burada bile bir amamız var. Yeni yorumlamalar, yeni çıkan yayınlara baktığımızda mesela bir de bu konuşmayı hazırlarken önemli bir kaynak olarak kullandığım Greg Goodale'ın bir çalışması. Bu yeni yorumlamalara bakarsak Aristoteles'in diğer hayvanların da ruha ve veya akla sahip olmadığını aslında söylemediği gibi bir resme bakıyoruz. Hatta daha başka bir şekilde Jeremy Bell ve Michael Ness editöründe 2015 yılında yayınlanmış Plato's Animals, Platon'un Hayvanları adlı bir kitaba baktığımızda da Platon'un da aslında hayvan sorusunu sadece bir soru olarak gördüğünü ve aslında bu konuda kesin hüküm niteliğinde bir şey söylemediğini ve hatta kimi yerde Aristoteles'in durduğu yerden çok da uzak olmayabileceğini söylemek mümkün. Yanlış hatırlamıyorsam Phaedrus'a referansla anlattıkları bir şey. Karga, kuzgun, saksağan türü kuşların gayet de kimlikleri, bilinçleri ve zekaları olduğunu ima eder nitelikte yorumlamaları yapılabiliyor Platon'da dahi. Yani aslında biz ne Plato'ya tamamen sembolik hayvanı temsil ediyor diyebiliyoruz, ne Aristoteles'e tamamen etten kemikten gerçek hayvanı temsil ediyor diyebiliyoruz. Şuna rağmen Aristoteles'in Historia Animalium işte bir evrensel şeyde public domain'de olan açık erişimde evrensel tercümesi diye bulduğum İngilizce kaynaklı önemli kısımlarını ben büyükçe bir kısmını okudum. Neleri araştırdığına hayret ediyor insan. Yani bayağı işte denizdeki, karadaki, havadaki ne bulduysa her şeyi kesip biçip en ince detayına kadar inceleyip genellemeler yapma çabası herhalde ve bunu herhangi bir ideolojik evet insanı birazdan da belki ben söyleyeceğim Sokrates insanı icat etmişti ama Aristoteles'inki çok başka bir şey, başka bir merak gibi görünüyor. Yani belki de o yüzden hala bugün bile işte Stanford Üniversitesi'nin bir felsefe tarihi ansiklopedisi var. Onun içerisindeki tonlarca diğer maddede bile en çok atıfta bulunan kişi Aristoteles. Şimdi bu iki karşı böyle bir iki hat, ikili bir hat olduğunu söylemek mümkün. Bir Platon ve onun mirası ama o da çekinceleriyle birlikte ve diğer tarafta da Aristoteles ve onun mirası hayvan sorusuna ilişkin. Platon ve hayvana birazcık daha detaydan bakacak olursak işte az önce de söylediğim gibi o da insanı icat etmiş olan Sokrates'in izinden gidip insan ve hayvan ya da insan ve doğa arasında aşılamaz ayrımlar yerleştirdiği gibi bir genel yargı var Platon için. Çünkü değiştirilemez özlerden, idealardan ve sembolik hayvanlardan bahsettiğini varsayıyorduk yakın zamandaki çalışmalara kadar. Aristoteles ve hayvana bakacak olursak, gerçek tırnak içinde yani sembolik olmayan ama harikulade, hayranlık verici hayvanlardan bahsediyoruz. Tabii ki yaygın bir bilgi olarak biliyoruz ki insan Aristoteles'e göre de bir insan esasen hayvandı. Hayvanlardan bir tanesiydi. Ama farklı amaçlar için şekillendirilebilen bir hayvandı. Zoon politikon kavramı değil mi? Yani politik bir hayvandır. Farklı amaçlar için şekillendirilebilenden kasıt bu. Ancak Aristoteles'in genel olarak Matthew Calarco'dan bunu aktararak söylüyorum. Canlılığın karmaşıklığı içerisinde sıradan şeyler de dahil her şeyi düşünerek neyin nerede olduğunu anlamaya çalışan birisine bakıyoruz Aristoteles dediğimizde. Gerçek bir samimi bir ilgi ve merakla her şey bir arada nasıl duruyor, ne nerede duruyor, neden orada duruyor ve nasıl orada duruyor diye anlamaya çalışan bir insan. Historia Animalium'da gerçek bir gözlemci ve bir biyolog olarak fillerin nasıl kavga ettiğinden her türlü hayvanın, bazen de böyle insan okurken yüzünü kızartacak şeyler her türlü hayvanın üreme pozisyonlarına kadar detaylı konularda gözlem yapıp yazıyor. Tabii kaynaklarının bir kısmı duydukları, efsaneler, başka şeyler. Ama esas itibariyle kozmik düzeni yani doğanın harikuladeliğini anlamaya çalışan bir Aristoteles ve bunun aklındaki bir hayvan olgusuna bakıyoruz. Aristoteles'in hayvanların itiyatlarına yani alışkanlıklarına dair bilgisinin kaynağı Timofeva'dan aktarıyorum. Gözlem değil, sadece gözlem değil. Aynı zamanda efsaneler, söylentiler, anekdotlar, hikayeler ve görgü tanıkları. Yani bu güvenilirliğini biraz sınırlı hale getiriyor elbette. Ama çok da böyle nasıl diyeyim, George Mandeville'in Orta Doğu'da gördüklerini anlattığı şeyler gibi akıl dışı şeylerden de hiç karşılaşmıyoruz Aristoteles'te. İnsanların logos, yani logostan da işte okuyoruzdur farklı kaynaklardan. Yani çok zor bir kavram olduğunu, ama burada parantez içerisinde logos'tan anlamamız gereken şeyin konuşma, taksim, değerleri anlama ve aktarma bir taraftan ve bilgi gibi düşünülmesi ya da epistemme çok uzak olmayan bir kavram olarak düşünülmesi söz konusu. İnsanların logos yetisinin, hayvanların ise ses çıkarma yetisinin fonai Yunanca terimle olduğu şeklinde bir ayrım yapıyor Aristoteles. Bu nedenle diğer hayvanlar, insanın dışındaki diğer hayvanlar politik sahanın dışında. Çünkü değerleri anlama ve aktarma becerileri yok. Sadece ses çıkarma becerileri var. Ama bugün işte bugünkü bilim bize söylediği şarkı söyleyen gezegendeki kısma geri dönecek olursak bunun çok daha başka şekillerde de olumsuzlanabileceğini görüyoruz. Tabii bütün Aristoteles ve Platon ikilisinin sonrasında araya tarihsel böyle bir kronolojik sırada gittiğimizde İbrahimi dinler ve hayvan gibi bir kısım eklemek kaçınılmazdı. Zamanda böyle biraz daralıyor. O yüzden belki biraz bunu hızlı söylemem gerekir. Çünkü bu artık hiçbirimizin yabancı olduğu bir şey değil. Tevrat, İbrahimi dinler olduğu için Tevrat'tan İslam ansiklopedisinden eriştiğim Türkçe şeyden şöyle bir sadece bunu aktarmam yeterli olur herhalde. İkinci kıssaya göre ise insandan sonra kendisine yardımcı olmak üzere kır hayvanlarıyla göklerin kuşları yaratılır ve bu hayvanlar Adem'in huzuruna getirilir. Adem de bütün sığırlara, göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına adlarını koyar. Tevrat, denizin balıklarının, göklerin kuşlarının ve yer üzerinde hareket eden her canlının insanın emrine ve istifadesine verildiğini söylemektedir gibi bir alıntı buradan yapabiliriz. Tabi Adem kelimesinin İbranice toprak anlamına geldiğini, İngilizce'de de human kelimesinin Hint-Avrupa dillerindeki etimolojik kökeninin humusla aynı olduğunu, toprakla aynı olduğunu da belki burada hatırlamak gerekir. Tabii ki bu konuda da hani ekoeleştiri ya da bu çerçeve içerisinde ilk başlayan eleştirilerden bir tanesi belki bu İbrahim'i dinlerin oluşturduğu hakim söylemlerin egosentrik ya da nasıl diyeyim ekosentrik olmayan ya da insan merkezciliğin kaynaklarından birisi olduğu yönündeki eleştiri çok yeni bir şey değil, çok eskilere giden bir şey. Ama yakın zamanda bu konuyla ilgili olarak da farklı hem Avrupa'da hem Malezya, Endonezya gibi akademilerde farklı çalışmaların yapıldığını da gözlemliyoruz. Yani aslında İbrahim İdinler'in de böyle bir tahakküm söylemi aslında istemediği ve öngörmediği ve bunun da farklı yönlerinin olduğu şeklinde çalışmalar da var. Bu belki biraz daha daha önce Türkiye'de hayvan çalışmaları, eleştiri hayvan çalışmalarıyla ilgili çıkan yayınlarda da geçen bir konu. Geç Orta Çağ, Rönesans, erken modern dönem ve hayvan mahkemeleri konusu. Yani konuya özel ilgisi olanların eminim bildiği bir konu. Çünkü yani geç Orta Çağ'da, Rönesans, erken modern dönemde dahi hala tıpkı antik Yunan kültürü, Sokrates öncesi antik Yunan kültüründe kanatlı bir at nasıl bir ontolojik ihtimal olarak mümkündüyse, Centaurus nasıl bir ontolojik olarak mümkündüyse, insanla atın hibridi ki Aristoteles'in historianlarının da verdiği örneklerin birçoğunda insanla başlıyor, ikinci örnek at direkt çok ayrıca ilgimi çekti. Tıpkı insanda, atta ve işte kedide görülüyor. İkinci sırada hep at. Dolayısıyla bu tarihsel dönemde dahi, bakın erken modern dönemde dahi insan ve hayvan hala aynı kozmos içerisindeydi. Düşünce olarak. Hayvan mahkemeleri bunun bir bölümü. 14. ile 18. yüzyıl arası 400 tane mahkemenin kayıtları mevcut. Muhtemelen binlerce dava görüldüğü düşünülüyor. hayvanların bilinçliliği ve failliği kabul ediliyor. Utanç duyduklarına verilen inançla utanç verici cezalara çarptırılıyor hayvanlar. Bayağı kendilerine avukat atanıyor, mahkemeye çağrılıyorlar yazı gönderilip. Onların avukatlarına da insan için verilen ücret neyse aynısı ödeniyor vesaire vesaire. Ölüm cezaları ile insan toplumundan değil aslında bunlar, canlılar toplumundan atılıyorlardı bu hayvanlar eğer ölüm cezası alıyorlarsa. Yani insanlara karşı işledikleri suçtan men edil, yani bu nedenle cezalandırılmıyorlardı. Kozmosa karşı, bütün canlılığa, canlılara karşı işledikleri suçlardan dolayı. Tıpkı bir insan nasıl cezalandırılacaksa bir eşek de aynı şekilde, aynı mantıkla cezalandırılıyordu. İngiliz, Fransız ve Alman halk hikayeleri ve masalları bu eski epistemik düzenin ki burada Foucault'a referansla bu kavramı Goodale kullanıyor. Oradan aktardığımı da söylemem lazım. Bu eski epistemik düzenin örnekleriyle dolu halk hikayeleri, efsaneler. Yani insanlarla hayvanların hala aynı kozmosun parçası olduğu düzenden bahsediyoruz. Sonrasında malum hepimizin bildiği birinci aydınlanma soru işareti ve ünlem iki nokta üst üste insan. Birinci aydınlanmayla insan çok artık hani aşina olan konuya biliyor. 18. yüzyıla kadar devam eden hayvan mahkemelerinin birdenbire kesilmesinin sebebi insan hayvan kavramlarının yeniden tanımlanmaya başlamasının kanıtı. İnsanın üstünlüğünün ve ayrıcalığının icadı da 16. ile 19. yüzyıl arasında gerçekleşen bir olgu, bir icat ve 16. ile 19. yüzyıl arasında insan bir hakikat oluyor artık. Temel argümanları malum biliyoruz. Rasyonel iletişim becerisi, acı çekebilme, Jeremy Bentham'ı biliyoruz. O başka tabii ki genişletiyor. Kendinin farkında ve bilincinde olma, alet kullanma, her ne kadar bunu Jane Goodall zamanında yerle bir etmişse de kendi primatlarla yaptığı çalışmalarla. Çünkü ilk Tanzanya, yanlış hatırlamıyorsam 60'lar, 70'ler, oradan verilerini gönderdiğinde alet kullanan şempanzelerin karşı taraftan kendisine verilen cevap, bu veri ve bu bilgiyle bizim ya insan, yani çünkü o zamana kadar insan tanımı şu, insan alet kullanan hayvandır. Jane Goodall'un bulgusuyla verilen cevap, bizim ya insanın tanımını değiştirmemiz gerekiyor, ya hayvanın tanımını değiştirmemiz gerekiyor, ya da aletin tanımını değiştirmemiz gerekiyor. Bilmem bir şey. Senin bu gönderdiğinde biz eski şeyi yürütemiyoruz. Ama birinci aydınlanma bu. Malum Bacon, Descartes ve 18. yüzyılda az önce de bahsettiğim Carl Linnaeus'un taksonomisi bir şeylerin iyice yerleşmesine yol açıyor. Ama peki bir sonraki başlığımın adı benim Ignoramus. Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabında bahsettiği, oradaki anlattığına göre bilim devrimini başlatanlar her şeyi kesin olarak bildiklerini iddia eden siyasi yöneticilerin ve ruhban sınıfının baskılarına ve kesin hükümlerine karşı çıkmaya cesaret göstererek ignoramus, yani Latince bilmiyoruz diyen birkaç kişiydi. Ve biz hala bugün bakınca görüyoruz ki pek bir şey bilmiyoruz. Ignoramus hala geçerli. Aristoteles'e göre çünkü hayvanların bilinci vardı. Antik Yunanlılar da hayvanların önünde tıpkı Derrida'nın ünlü son dönem çalışmasında yaptığı gibi, antik Yunanlılar da hayvanların önünde çıplak olmaktan utanç duyardı. Bugün bile hala Goodale'ın kitabında anlatısı, işte ne bileyim, evcil hayvanlar ev hayatımızın bir parçası. Ama yatak odasında olacak şeyler muhtemelen görmelerini istemiyoruz. Neden? Derrida'nın kedisinin önünde hissettiklerinden çok farklı değil bir taraftan. Çünkü onların bildiklerini ve anladıklarını biz biliyoruz hala aslında. Ve bu onların o failliğini ve kabul etmek aslında. Biz bunu durup düşünmediğimiz için fark edemiyoruz. Yani aslında şuna geliyor. Aristoteles'ten Derrida'ya geldiğimiz mesafe çok bir mesafe değil. Aristoteles ile Derrida'nın söylediği şey aslında yaklaşık olarak hala aynı şey. Ki bu da şaşırtıcı değil. İşte Akinalı Thomas diye herhalde Türkçesi. Ona göre bütün Batı düşüncesi Aristoteles'e dipnottur. Katılan da vardır, katılmayan da vardır bilmiyorum ama önemli bir etkisi olduğu hala ortada. Şimdi bir sonraki kısmında çok da kalmadı. Süremi de zamanında tamamlamayı umuyorum. Aristoteles ses ve insan hayvan kavramı. İnsan hayvan tek kelime. Bunu işte posthumanizm çalışanlar içimizde var. Daha önce kaynaklardan da görmüş olanımız da vardır. Aristoteles Historia Animalium birinci kitap, birinci bölüm sayfa 4. De şunları yazıyor. İstisnasız bütün hayvanların şarkı söyleme ve konuşma, burada konuşmadan kastı ses çıkarma, becerilerini çiftleşme amaçlı kullandıklarını yazmış. Diyor ki yani istisnasız bütün hayvanlar çiftleşmek için şarkı söyler ve konuşur. Yani bir iletişim içerisindeler. Sesle sonik iletişim becerileri var. Birçok başka örnekte hayvanların morfolojik ve hatta davranışsal özelliklerini anlatırken o kategoriye giren hayvanların listesine insanla başlıyor. Ve birçok yerde, az önce söylediğim gibi özellikle söylediğim gibi birçok yerde de ikinci sırada atla devam ediyor. Centaurus bir sadece ontolojik ihtimal değildi belli ki. O tarihsel dönemde, o kültür içerisinde, o bilgi yapıları, o duygu yapıları ve o epistemik düzen içerisinde. Ama çok da çarpıcı olan şöyle bir kısım daha var Historia Animalium'da. İkinci kitap bölüm 8 sayfa 26. Diğer primatların, ki bundan kastı goril, babun, işte kuyruksuz maymunlar, morfolojik özelliklerini anlattığı kısımda Homo sapiens, bizim bugün dediğimiz türe ait olan benzerliklerine karşı hiçbir ayrı şaşkınlık ifadesi yok. Yani son derece sıradan ve beklendik bir şeymiş, bir benzerlikmiş gibi anlatıyor. Biz bugün bile bir hayvanat bahçesinde bir çocuğu götürdüğümüzde, bir şempanze gördüğünde aynı insan gibi diye, bugün bile biz şaşırıyoruz. Öyle değil mi? Yani ben şahsen en azından hayrete düşüyorum. Nasıl, ne kadar bana benziyor diye. Aristoteles'in anlatımında primatları en ufak bir heyecan, şaşkınlık yok. Yok. Ona göre o kadar normal ki. O kadar sıradan ki ona göre. En azından çeviride baktığımızda o. Çünkü bu da ayrı bir problem. O çeviri konusundan da ayrıca bahsetmek gerekecek. Bir sonraki başlığım ikinci gerçek aydınlanma hayvan. Tabii ki tahmin edileceği üzere Charles Darwin. İnsanın yalnızca diğer hayvanlara benzemediğini, o hayvanlardan birisi olduğunu yazdı. Aslında Aristoteles'in de tekrarı. Yeni bir şey değil. Türlerin kökeni 1859, insanın kökeni işte 1871. Bu aradaki 20, yani türlerin kökeninden bahsetmek başka bir şey, insandan bahsetmek başka bir şey. 19. yüzyıl gibi bir dönemden bahsediyoruz. Ve aynı şeyi insan için söylemek bayağı bir cesaret gerektiren bir iş. Bu aradaki 20 yıl boyunca ortamı hazırlamaya çalıştığını anlatıyor. Goodale'ın kitabında anlatılıyor. Yani 1859 öncesindeki 20 yıl boyunca da türlerin kökenindeki bulguların yayınlamaktan çekindiğini biliyoruz. Yani 40 yani 20 yıl düşünüp türlerin kökenini söylemeye cesaret edebilmek, arkasından 20 yıl daha çekince tereddüt edip ortamı hazırlamaya çalışıp insanla ilgili aynı şeyleri söyleyebilmek ve günün sonunda da baskılar nedeniyle aslında tam olarak söylemek istediğini değil de kabul edilebilir olanı söylemek gibi bir şey. Yani hakim epistemik düzen, hakim söylem, hakim duygu yapıları görüyoruz ki her zaman bilimsel ilerlemenin yolunu kesmiş gibi görünüyor. Bugün de çok farklı olmadığı durumlar hepimizin malumu. Sınırlar ve sınırlılıklar bir sonraki başlığım. Bir kısmına birazcık değindim. Ben bir taraftan toparlamak gerekirse. Aristoteles hattına bakalım. Tabii ki bu saatlerce konuşulabilecek konular ama Aristoteles'in başlattığı hat üzerinde gidenler Montaigne, Darwin, Wallace'da söylemek gerekir. Jay Goodall, Bruno Latour, Derrida belki bir taraftan öbür tarafta da çünkü Haraway bile ona kızıyor. Yani sen gerçek hayvanla ilgilenmedin diye. benzerlik ve doğada devamlılık kavramları üzerinden gittikleri için Haraway'ı da mesela buraya dahil edip bugüne Aristoteles hattını getirmek mümkün. Benzerlik ve doğada devamlılık ortak paydasında. Farklılık ve insanın üstünlüğü ortak paydası hattı. İşte Sokrates-Plato hattı diye belki diyebiliriz adını. Bacon, Descartes, Kant, Carl Linnaeus. Sonrasında hala bugün devam eden var mı bilmiyorum. O kadarına bakmaya vakit açıkçası bulamadım. Ama bir şeyler var, onu da biliyoruz. Yani. Bu iki hattın sınırı da daha da işin kötüsü, işte sınırlar ve sınırlıklar değil ki. Bu iki hattın sınırı da net ve kesin değil. Çünkü kesiştikleri yerler var, bulanık oldukları yerler var. 2500 yıl eskiden başlayıp çeviriler ve çevirilerin söylemini etkileyen hakim söylemlerin ve epistemik düzenlerin etkileri nedeniyle iki ya da üç dil ve iki ya da üç dünya uzaktan baktığımız kaynaklar üzerinden biz bu durumu anlamaya çalışıyoruz. Son 10 yıldır yapılan etolojik araştırmalarda bize hayvanların soyut düşünme becerileri, çıkarımsal mantık ve empati gibi sadece insana ait olduğuna inandığımız birçok özelliğe sahip olduğunu gösteriyor bir yandan. Biz bütün bunların içerisindeyken. Şimdi burada yani tabii ki bütün bu konuların ortaya çıkması içerisinde yaşadığımız tarihsel dönem ve onun krizleri. Tabii ki eleştirel hayvan çalışmaları alanı bu konuda yoğun işler yapıyor. Önde gelen isimlerden Matthew Calarco'nun da kendi yazdığı kitapta bir sonuca yönelik önerileri var. The Boundaries of Human Nature 2022 tarihli. Yani insanın doğasının sınırları Plato'dan Haraway'e felsefi hayvan diye başlığını Türkçeleştirebiliriz. Bu içerisinde bulunduğumuz kriz için yeterince somut bir çözüm, bir eylem planı öneriyor. Diyor ki bizim bir birinci doğamız var. Bizim biyolojik, genetik doğamız. Biz bununla doğuyoruz. Sonra bir ikinci doğamız var. Bunu ediniyoruz zaman içerisinde. Nerede? Ve hakim kültür içerisinde. İşte insan oluyoruz. Ama bizim şu anda ihtiyacımız olan şeyin de insan merkezci olmayan bir yaşam olduğunu ve bunun da üçüncü bir doğa gerektirdiğini söylüyor Calarco. Yani eski alışkanlıklarımızı unutup hakim kültürün baskılarına boyun eğmeyen yeni alışkanlıklar gerektiğini söylüyor. Çözümün birinci doğamıza geri dönmek yani hayvan gibi yaşamaya başlamak falan olduğunu kesinlikle söylemiyor. Bu bir çözüm değil. Bu çözüm eğitim, egzersiz, disiplin ve yeni bir formasyon gerektiriyor. Yeni düşünme biçimleri ve yeni davranış biçimleri. Bugüne kadar bunları da çok aslında duyduk. Evet, yeni bir şeyler gerekiyor ihtiyacı da çok kez söylendi. Ben en sonda da ben birazcık daha bir somut kendimce bir şey söylemeye çalışacağım. Ama şimdi artık sonuç slaytlarım. Sonuçlar bir. Hayvanın, efendim?
Hazırız.
Hayvanın icadı aslında insanın icadıydı. Biz kendimizi icat edip duruyoruz. Hakim epistemik yapılar ve Raymond Williams'ın kültür çalışmalarının kurucularından terimiyle duygu yapıları içerisinde hem hayvanı hem insanı yeniden icat edip duruyoruz. Öyle yaptık bugüne kadar. Aslında hala Platon ve Aristoteles'in 2500 yıl önce durduğu yerdeyiz. Sembolik hayvanla gerçek hayvan ikileminin içerisindeyiz. Ve hatta Platon ve Aristoteles'i de tam ve doğru anlamamış olabileceğimizi gösteren kanıtların olduğu bir yerdeyiz. Aristoteles ile Haraway'in ya da Derrida'nın yaklaşık olarak aynı şeyleri söylediğini anladığımız bir yerdeyiz. Ama daha da kötüsü bir taraftan da bu çelişkilerden, bu ikilemlerden artık kaçamayacağımız ve sonuçlarından kurtulamayacağımız noktaya da hızlıca, çok hızla yaklaştığımız bir yerdeyiz. Peki buna çözüm, işte sevgili Tala Bey'in yönetiminde çıkan Pasajlar dergisinin Antroposen Çağ sayısını bulmaya çalıştığım katkıda da, o yazıda da anlatmaya çalıştığım bir şey olarak bizim bir ortak nokta bulmamız gerekiyor. Çünkü diğer türler bizden önce ses çıkardı, konuştu, acı çekti. Bunun böyle olduğunu anladık ama hala bir şey değiştiremedik. Bizim ne yapmaya başlamamız gerekiyor, neyi de anlamamız gerekiyor diye sorarsak benim ve aslında tabii ki benden önce ilk başta bunu tabii ki fikir Derrida'nın o ünlü çalışmasında sonluluk, ortak paydamız sonluluk ve ölüm. Bunu nasıl anlayabiliriz ve nasıl kullanırız? Belki Jeremy Bentham'ın geliştirdiği felsefi kalkulus gibi bir kalkulus mu geliştirebiliriz bu kavram üzerinden? Neyi nasıl yapacağımızı bununla mı hesaplayıp? O bahsettiği Pasajlar dergisindeki makalede bir şiir çevirisini kalkışmıştım. Chicago'daki kongre merkezine çarpan ölü kuşlar göç yolları üzerinde olduğu için. 2 gün önce aynı Chicago'dan bir resim gördüm. O çevirisini yaptığım şiirin anlattığı olay. Sadece bir binanın dibinde bir sabahta yaklaşık 1000'e yakın kuş ölüsü bulunmuş. Biz acaba binaları yaparken bunlara mı bakmalıyız önce? Yani neyi nasıl somut olarak değiştirebileceğimizi adımlarını atmaya başlamamız gerekiyor ve ölümü engellemek için mi acaba bakmalıyız?